Ayrım 9. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 114. 14. Özlem sınıftan çıktığında kendini çok yorgun hissediyordu. Tam da kimlik sorununu işledikleri bu dersin, önceki gün çıkan olaylara denk gelmesi hararetli bir tartışmaya yol açmıştı. Televizyondaki görüntülere yansıyan baskı ve şiddete hemen herkes karşı çıkıyordu. Ama iş, farklı inanç ve kültürlerin var olma hakkına ve varoşlarda şekillenen kimliklere geldiğinde, çoğu kentte doğup büyümüş olan gençlerin yüzlerini anlamaz, görmez, fark etmez, yok sayan bir ifade gelip yerleşiyordu. Kendine en yakın hissettiği çocuklar bile dilenciye para veren hayırsever yaşlı teyze duyarlılığını aşamayan bir yerden bakıyorlardı meseleye. Eh, ne yapsındı varoşta büyüyen gençler? Onları kentin ortak kültürüne katmak için ne yapılmıştı ki bugüne kadar? Adeta evcilleştirilemeyen azgın atlar vardı karşımızda. Gelip geçtiği her yere zarar veren ama yabani ve aç oldukları için kibirli bir hoşgörüyle bakılan atlar. Özlem onlara yalnızca bu kentin değil, yeryüzündeki bütün kentlerin aynı dokuya sahip olduğunu, bunun batılılaşma denen kalıpla açıklanamayacağını anlatmaya çalıştı. Geçen yüzyılın başında şimdi hayranlıkla seyredilen dünya başkentlerindeki varoşların durumunu, bugün metrolarda yatıp kalkan evsizleri, o çağdaş senteze bir türlü dahil olamayan ve gitgide vahşileşen gençleri ve ulaşılmaz görüp hayran oldukları o kentlerdeki ışıltılı uzlaşmanın milyonlarca insanın çaresizliği üzerinde yükseldiğini. Ama dedi aralarından biri, yıllar önce meydandaki çiçeklere saldıran o kızı hatırlıyor musunuz? Günlerce gazeteler bu anlamsız saldırganlığı yazmıştı. Özlem yorgunlukla sustu. Pencereden görünen gökyüzüne baktı. Çok uzaklardaki yemyeşil çayırlarda başıboş yaban tayları, yelelerinde kızıl ve deli bir öfke koşuyorlardı yönü belirsiz. O meydanlar dedi dişlerinin arasından. O meydanlar ve o çiçekler yalnızca sizin olduğu sürece birileri gelir ve bunu size hatırlatır. Var olduklarını, sen göremesen de bu şehrin bir kenarında yaşadıklarını görmek zorunda kalırsın. Ve evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sesinin gereğinden fazla yükselmiş olduğunu, ellerinin sinirden titrediğini fark etti. Dışarı çıktığında serin kanlı davranamadığı için üzgündü. Ne de olsa onlar genç ve olup biten her şey onların da üstünden geçiyor, kendileri farkında olamasalar da. Şimdi o bağırarak konuştuğum çocuğa ne yapsam, ne anlatsam bugünü unutmayacak. Arkadaşlarının yanında küçük düştüğünü, aptal yerine konduğunu, artık anlattığım hiçbir şeyi anlamak istemeyecek. Lanet olsun, nasıl da tutamadım kendimi. Dün gece arabada yaşadığımız o korkunç saatlerin etkisinden kurtulamadım hala. Ozan'ın adresini bilmiyorlarmış neyse ki, ev güvenli dediler. Ama yine de bizim eve gelseler birkaç günlüğüne iyi olur. Biz nasılsa gideceğiz, hem yalnız kalmamış olurlar. Merhaba. Başını kaldırdı. Aa, merhaba Serdar, görmedim seni. Çok dalgınsın, hayrola? Yorgunum biraz, ondan olmalı. Gel de kantinde bir çay ısmarlayayım sana, İyi gelir. Duraksadı. Bu adamın epeydir kendisine gereğinden fazla ilgi gösterdiğinin farkındaydı. Olabildiği kadar uzak duruyor, yemek davetlerini türlü bahanelerle geri çeviriyor, fakültenin geleneksel toplantılarında ısrarcı bakışlarının farkında değilmiş gibi davranıyor ama bir yandan hayran bakışları, övgü yüklü sözleri içten içe hoşuna gidiyordu. Hele son kadınlar gününde elinde bir demet kır çiçeğiyle gelip "Sana benzedikleri için aldım, kutlu olsun" deyip yanaklarından öpmesi bu adamı bir akşam boyunca düşünmesine yol açmıştı. Uzun zamandır kadın olduğumun farkında bile değilim. Bana ilgiyle, beğenerek bakan bir sevgilim yok artık. Beni kucakladığında yüzümü örten kumral saçlarımı, küçük dudaklarımı nasıl da sevdiğini söyleyen bir sevgilim yok artık. Tersine yorgun ve yalnız geçen hayatının sorumluluğunu bana yüklemenin gönül rahatlığıyla karşıma geçmiş, beni tepeden tırnağa süzüyor kocam, küçümsüyor, anlıyorum ve fani dünyanın zavallı fanilerinden biri olduğumu sessizce haykırıyor suratıma. Orada burada oyalanan bir tatlı su balığıyım ya ben, önü sonu ayaklarından zincirli bir akademisyen işte, ne olacak? Hadi gidelim Serdar. Gerçekten bir çay iyi gelecek bana. O halde kantini boş ver, seni Boğaz'a götüreyim. Keyifli bir çay içelim.
Bilmem, fazla vaktim yok ama.
Uzak değil ki, aşağıda güzel bir kahve biliyorum, oraya gideceğiz.
Tamam, gidelim. Ne olur sanki, kendimi bir eski zaman minyatürü karşısında hissederek Boğaz'ın bir kıyısından diğerine doğru süzülen vapurları seyretmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki, karşımdaki bir çift göze yorgunluğumu akıtmayalım.
Böyle denize bakarken bir resim gibi görünüyorsun dedi adam. Sözleri başını döndürmedi, kalbinin atışını hızlandırmadı. Ama kaşlarını hafifçe yukarı kaldırıp uyaran bir ifade takınmayı da canı istemedi. Resim gibi görünmeye, gördüğü resmi beğenerek anlatan sıcak bir sese öyle ihtiyacı vardı ki. Adam devam etti. Saçların bahar rüzgarında dalgalanıyor, gözlerinde yaşanmış bütün ömürlerin kederi. Nesin sen gerçekten? Senin yüzünü böyle eski bir tabloya benzeten nedir?
Cevap vermedi. Dinlemek güzel. Hem verecek bir cevabım var mı? Ne anlatabilirim? Anlatsam da ne fark eder? Böyle denize dalmak, anlattığı koskoca bir ömrün küçük bir anı olsa da, sana seni anlatan bir sesi dinlemek ve gelmişi geçmişi olmayan mavi bir boşlukta amaçsız bir yosun gibi salınmak güzel. Ben, belki farkındasındır, uzun zamandır seninle ilgileniyorum. Hatta kadının suskunluğuyla yüreklenip masaya abandı ve uzun süre tuttuğu soluğunu birden bırakırcasına ekledi. Hatta ilgiden öte, aşık oldum sana.
Aşk, eski bir masal artık, siyah beyaz fotoğraflarda her gün biraz daha solan. Sana aşığım demişti Erdem'e. Tapıyorum da diyebilirdi, kendinden utanmasa. Senin sesine, coşkuyla ya da üzüntüyle konuşurken ellerinin havada yavaşça çizdiği görünmez yola, kazağının giyile giyile bollaşmış yakasından elini sokup boynunla göğsünün birleştiği yerdeki kıllarınla oynamana, öfkeyle dudaklarını büzmene, gözlerini açıp kaşlarını kaldırmana, tapıyordum. Ne desen yapardım, dönüp bakmıştı aşkımı söylediğimde. Ben de demişti sadece, ben de. Çocuksu bir sırrı paylaşıp neşelendikleri kırmızı Mayıs günleriydi. Bahar kadar serin bir sıcak, bahar kadar sarhoş eden bir şaraptı seni sevmek. Birden elinin üzerindeki çekingen terli ağırlığı hissetti. İşte elimi tuttu, gözlerimi kapasam kendimi o tarih öncesi zamanlardaki gibi hafif hissedebilir miyim? Bir erkeğe aşık olduğunda kokladığım o büyülü bahar kokusu, hayatı iyilikler ve güzelliklerin toplamı olarak görmene neden olan o safça güven duygusu ve ömrünü onun ömrüne katmaktan başka hiçbir şey istemediğin uzun geceler yeniden yaşanabilir mi? Başını yavaşça çevirip elinin üzerinde duran ele baktı. İnce uzun parmaklara, ütülü gömlek kolundan taşan sarı tüylere, sonra adamın yüzüne, özenle taranmış koyu sarı saçlarına, çerçevesiz gözlüğünün tertemiz camlarına, tıraş sonrası losyonlanıp ovulmuş temiz yanaklarına. O kadar temiz ki tarihin arka sokaklarının pisliği hiç uğramamış sanki bu yüze. Ter kokusu koltuk altlarından başlayıp bütün vücuduna yayılmamış hiç. Düşe kalka yürümemiş, dizleri berelenip çizilmemiş sivri taşlardan. Temiz bir bulvarda hep yeşil yanan ışıklardan geçip gelmiş bugüne. Bu yüzden dünyanın karanlık yüzünde akıl dışı ritmiyle akıp giden hayat onu öfkelendirmiyor. Sadece açıklıyor hayatı, açıklayıp bırakıyor bir kenara. Ve insanlar sadece araştırmasının aktörleri olabildikleri zaman sızabiliyor gözlüğünün camlarından içeriye. Yürüdüğü yol benim yolumla nerede kesişir, hangi ufka bakabiliriz beraberce? Olacak şey değil. Sakın bana aşık olma Serdar, dedi çabucak. Sakın. Ben yarın yola çıkacağım. İstanbul dışına gidiyorum. Ve döndüğümde bugünü unutmuş olacağım. Sen de öyle yap. Lütfen. Lütfen bana kırılma. Adamın sararan yüzüne ve hemen toparlanıp durumuna tanık olan birileri olup olmadığını araştıran gözlerine baktı bir an. Sonra yerinden kalktı. Hem benim hala bir sevdiğim var dedi. Hiç düşünmeden söylediği sözler ağzından çıkar çıkmaz kalbine bıçak gibi saplandı. Hızla arkasına bakmadan yürümeye başladı. Hala sevdiğim biri var. Lanet olsun, o beni sevmese de
Lanet olsun. Geçmişimi değil yalnızca, geleceğimi de elimden aldığın için lanet olsun sana Erdem. Ben nasıl kurarım hayatımı sen olmadan? Nasıl geçiririm uzun günleri, geceleri? Allah kahretsin seni. Eve geldiğinde Canan'ı aradı önce. Ozan'ı alıp gelmesi için ikna etti. Sonra Nihan'ı aradı. Sabah 8'de hazır olmasını tembihledi sıkı sıkıya. Son olarak Cemo'nun numarasını çevirip otobüs saatini öğrendi. Valizini açıp birkaç günü geçirecek bir şeyler sıkıştırdı aceleyle. En üste Esin'e aldığı kitabı koydu. Sever mi acaba? Evet, bütün işler bitti işte. Şimdi sıra yapılması gereken esas işlerde. Önce Ezel'le konuşulacak, şu klip işi üzerine. Sonra gecenin hangi vakti olursa olsun, kaçta gelirse gelsin Erdem'le. Onunla konuşmamız gereken bir hayat var. Görülecek bir hesap, ödenecek bedeller. Başka bir aşka, başka bir erkeğe gerek yok hesabı ödeyip kalkmak için. Yalnız da yapılabilir. Hatta öyle yapılmalı. Masaya üçüncü bir kişi oturmadan, kimsenin hesabı kimseye karışmadan. Saate baktı. Daha erken. İşte yalnızım. Her gün olduğu gibi aynanın karşısına oturdu, yüzüne baktı. Eski bir tablo gibi. Bu tablonun kim bilir kaç çizgisi sana ait sevgilim. Öyle karışmış ki ömrüm ömrüne, tarihim tarihine, senden kopmak zor olacak. Koparken nelerini bende bırakacaksın, nelerimi sende bırakacağım. Kim bilir. Ağlamak üzere olduğunu fark edip aynanın başından kalktı. Odanın içinde öyle ayakta durup bunu engelleyecek bir şey düşündü. Bir iş, yemek hazır, valiz toplandı. Market alışverişi tamam, telefonlar tamam. Yok, yapacak hiçbir şey yok. Yatağa uzandı, gözlerinden usulca süzülen yaşlara izin verdi.
15.
Umutcan, ben gidiyorum. Yatakta mırıldanarak öbür yana doğru dönen oğlunun koluna korkuyla severek bir kez daha dokundu. Uykusunun arasında söylendi Umutcan. Tamam anne, kalkıyorum şimdi. Saat çalmadı daha. Vazgeçti Nihan. Saat çalmayacak oğlum, bugün okul yok ama ben gidiyorum. İlk kez ayrılıyorum senden. Seni öpsem, sarılsam, gidiyorum. Sen zaten gittin der misin bana? Çoktan gittin. Yatağın yanından kalkıp içeriye doğru yürüdü. Uzun zamandır ilk kez gerçekten bir yere gidiyorum oysa. Ben bu dağınık yatakta uyuyup uyanan, ağzına kadar bulaşıkla dolu lavaboyu görmezden gelerek yaşayan, gidilecek ve yapılacak her şeyi durmadan erteleyen ben, uzun zamandır ilk kez bir şeyi ertelemeye cesaret edemiyorum. Geçmişin sesi beni çağırıyor, hem de en beklemediğim zamanda. Yaşlanmayı, hayatımın sessizce sona ermesini bu evin içinde bekler dururken, gidiyorum işte. Birden aklına geliveren fikirle heyecanlandı. Saate baktı, daha vakit var. Hemen bir kağıt kalem bulmak için Umutcan'ın odasına koştu. Başında sabahlamış, masanın üzeri çizim kağıtlarıyla doluydu. Ufak bir kağıt buldu, bir de kalem. Masanın ucuna ilişip derin uykudaki delikanlıya baktı. Sadece yazmak istedim sana, aslında ne yazacağımı bilmiyorum diye başladı. Elindeki kalemi masaya bıraktı. Sonra biraz daha duraksarsa vazgeçeceğinden korkarak aceleyle karalamaya başladı. O felaket gecesinin üzerinden geçen 10 yılda olanları nasıl anlatacağımı, hatta konuyu nasıl açacağımı bilmediğim gibi, beni suçladığını biliyorum. O geceden sonra hiç ağlamamandan, bana artık çocukluğundaki gibi sarılıp anneciğim dememenden. Aramızda her gün daha fazla yükselen duvarları gördüm ve hiçbir şey yapamadım. İttirdiğim adamın senelerce sevdiğim insan olmadığını, aslında o anda ömrüm boyunca kalbimde biriken korkuya, çaresizliğe ve öfkeye el kaldırdığımı anlatamadım. Seni hep korumak istediğimi, ama çamur gibi bir deryanın ortasında kendi sesime bile ulaşamadığımı. Hayatın küçücük bir parçasını bile dilediğim gibi dönüştüremedim ben. Buna gücüm yetmedi. Şimdi çok eski zamanlardan, benim de hayatı değiştirmek denen o muhteşem duygunun ucundan yakaladığım o eski çağlardan gelen bir emaneti almaya gidiyorum. Belki de bunun heyecanıyla beni yeniden sevebileceğini aptalca umut ediyorum. Ama bu duygu o kadar uzun zamandır uğramıyor ki karasularıma, ona dört elle sarılıyorum ve sana yazan şu zavallı kalemi durduramıyorum. Sana doğru akıyorum oğlum. Senden hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca seni çok sevdiğime ve beni yaşatan tek şeyin rüyalarımda öpüp kokladığım hayalin olduğuna inan. Hoşça kal. Kapının çalındığını duydu. Gözlerini silip masanın başından kalktı. Kağıdı oğlunun dağınık masasının bir köşesine bıraktı. Odasından valizini aldı. Çıkarken son bir kez dönüp sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanan eve baktı ve usulca kapıyı kapattı. Yolculuk başladı işte, dedi Özlem. Bir saate kadar feribottayız. Arabanın içindeki sessizlik kalbine batıyordu. Bu yol böyle çekilmez. Şoförle konuşmak yasak değil, duyurulur. Canan güldü. Haklısın, kusura bakma. Aklım Ozan'da kaldı, ondan durgunum. Geçer birazdan. Nihan daha önce aklına gelmediği için utanarak aceleyle Ozan'ın sağlığını sordu. İyi iyi, ağrıları epey azaldı. 3 gün sonra kontrole götürecek Ali. Yeniden sessizliğe gömüldü herkes. Yola çıkmak böyledir diye düşündü Özlem. Önünde bitmek bilmeyen gri asfalt uzanıp gider ve sen bir film karesi gibi belirip silinen evlere, tarlalara, fabrikalara bakıp dururken bir süre sonra yolun kendisinden başka bir gerçeklik kalmaz. Geride bıraktığın ve varacak olduğun yer arasında bir belirsiz zamandır yol. Kendisinden başka hiçbir şeye yer bırakmayan, hayatın film kareleri kadar geçici ve hayal olduğunu pervasızca gözüne sokan bir durup düşünme anıdır. Yol gider ve sen durur düşünürsün. İşte geldik. Kuyruk yok şansımıza. Şimdi birer çay içeriz. Bende güzel poğaça da var. Dün sabah okulun oradaki fırından aldım. Poğaçaları yiyemediler. Arabayı bırakıp yukarı güverteye çıktıklarında önlerinde uzanan mavi sulara daldılar. Paketteki poğaçalardan bir iki lokma koparıp hevessizce ağzına attıktan sonra ''Kusura bakma Özlem'' dedi Nihan. ''Benim canım istemiyor.'' ''Benim de'' diye atıldı Canan. ''Eh, al benden de o kadar. Öyleyse yakın bakalım bir sigara ve dökülün bakalım da yolculuk başlasın artık.'' Aynı anda gülmeye başladılar. ''Kim başlayacak?'' Bu işlerin başını hep sen çekersin Özlem. Hadi sen başla. Tamam. Başlıyorum o halde. Sıkı durun. Dün gece Erdem'le konuştum. Ve dedim ki bu iş böyle yürümeyecek. Hadi ya diye bağırdı Canan. Helal olsun sana. O ne dedi peki? Nihan kızgınlıkla Canan'ın gözünün içine baktıktan sonra Özlem'e döndü. Helal olsun ne demek? Ne oluyoruz? Durun bakalım. Ben severim Erdem'i. İyi adamdır. ''Ben de severim Nihan, ben de severim ama böyle gerekiyordu.'' dedi Özlem. Yüzüne bir hüzün çökmüştü. Canan atıldı hiddetle. ''Helal olsun diyeceğim elbette. Ona böyle bir şey gerekiyordu. Geç bile kaldı Özlem. Her bir araya geldiğimizde onun Özlem'e bakarken gözlerinde beliren uzak ve ilgisiz ifadeye ben bile dayanamıyordum artık. Ne oluyor ya? Yalnız o mu didişiyor hayatla? Sanki dağlara çıkacaktı da Özlem engelledi gibi bir haller.'' ''Kızım kışkırtıp durma kadını. Herkes uzun zamandır zor şeyler yaşıyor. Bunun etkisi.'' ''Ah benim iyi yürekli arkadaşım, merak etme, kışkırtılıyor filan değilim. Doğru söylüyor Canan. Onun da zor şeyler yaşadığını biliyorum ama bu hepimiz için böyle. Oysa Erdem zoruna giden her şeyin faturasını bana çıkartıyor. Her şeyin. Sabah kalkıp nefretle gittiği işinin, haftalık toplantılarında yolunda gitmeyen her şeyin, Ezel'in yersiz bir davranışının, her şeyin sorumlusu benim. Peki ne oldu da konuşmak için dün akşamı seçtin? Denize baktı Özlem. Dün o kalabalık şehirde bir masanın başında oturup yine böyle denize bakarken yüzüne çarpan yalnızlığını hatırladı. Artık bir başkasıyla aynı şeyleri yaşayamayacağını, bir tarihin aşk, coşku ve acıyla yalnızca bir kez örülebileceğini dalgalarda gördüğü o anı. Sen benim kaderimsin demişti Erdem'e vakit gece yarısına gelirken. Alay edebilirsin bu dediğimle, umurumda değil. Sen benim kaderim oldun. Beraberce yazdığımız tarih o kadar bağlamış ki beni sana, ne yapsam kopamıyorum bir türlü. Her nereye baksam, nereye gezsem, hangi sokağında durup soluklansam bu şehrin, hangi şarkıyı dinlesem, hangi tartışmanın orta yerine düşsem sen çıkıyorsun karşıma. Sen olmadan önceki hayatımı hatırlayamıyorum sanki. Ve senden kopmak, kendi tarihimden kopmak olacak biliyorum. Ama böyle olmak zorunda. Çünkü bugün hangi anda ve nasıl olduğu önemli değil. Bugün fark ettim ki ben uzun zamandır karşımda durup beni düşmanca yaralayan adamı değil, o tarihi seviyorum. Susmuştu Erdem. Başını ellerinin arasına alıp yere bakmıştı. Başını kaldır, susma, bir şey yap diye çığlık atmak istemiş, yapamamıştı Özlem. Konuşmayacağına, cevap vermeyeceğine, bir şey yapmayacağına emin olana kadar oturdu karşısında. Sonra kalktı. İşte yine suskunluğuna teslim oluyorum. Bir yerinden sızıp içine giremediğim zırhın karşısında eğiliyorum yine. Öyle olsun, döndüğümde ayrılığın şeklini konuşuruz. İyi geceler deyip kalktı. Ayrılık o anda başlamıştı. Bunu etinde, kanında hissediyordu. Salonda, televizyonun karşısındaki koltukta bıraktığı adamı o anda geride bırakmıştı. Ve kalbini sıkan mengeneye rağmen hayata doğru bir adım atmış olduğunun farkına vardı. "Ne oldu da dün gece konuştum?" diye tekrarlayarak döndü Nihan'a. "Belki de hiçbir şey. Belki de artık yalnızca bir tarihe bağlı olmak değil, yaşadığım anı da o tarihin anlamlı bir halkası kılmak istediğimi anladım." Sustular. Bu hikayenin son cümlesi yeniden konuşuluncaya kadar buydu, biliyorlardı. "Sıra bende," dedi Nihan. "Ben bu sabah Umutcan'a bir not yazdım. Bir hoşça kal yazısı." Arkadaşlarının gözlerinde beliren şaşkın sevinci fark edip güldü. "Sevinmeyin hemen. Evin içindeki uçurumlar yerli yerinde duruyor. Onları aşmaya yarar mı bilmem. Doğrusu ne yaptığımı, neyi amaçladığımı pek de düşünmeden yazdım o yazıyı."
Ne yazdın peki?"
"Dedim ki..."
"Ne dedim sahi?"
Bir an kaşlarını hafifçe çatarak dalıp gitti. Sonra kendi kendine konuşur gibi anlatmaya başladı. "Üzgün olduğumu, ona ulaşamadığımı ama zaten ömründe kimseye ulaşamamış bir sersem olduğumu. Ama onu çok sevdiğimi. Bir sersem kadının yalnızca ayağa kalkamadığı için onun boynuna atılamadığını. Hepsinden geçtim, bunu anlasa yeter biliyor musunuz?"
"Kendine haksızlık etmekten ne zaman vazgeçeceksin Nihan?" diye çıkıştı Özlem. "Annene ve Uğur'a duyduğun vicdan azabı yetmedi mi artık? Annen evini terk edemedi bir türlü. Belki de korkuyordu. Ertelemek için hep bir sebebi vardı. Ama sen değilsin sebebi. Uğur ise kendi umutsuzluğuyla baş edemedi. Ve sen..." Canan daldığı manzaradan dönüp usulca konuştu.
"En önemli şeyi unutuyorsunuz. Ben içerideyken hepimizin hayatını nasıl da toparlayıp götürdüğünü... Görüşe geldiğinizde şu sulu gözlü kadını dürtüp neşeli şeyler anlatmaya çalışmanı nasıl unuturum?"
"Evet evet," diye atıldı Özlem. "Hele Ayca'nın o dönem yaşadıkları, ben pek yardımcı olamamıştım. Ne yalan söyleyeyim, kendi derdim bana yetiyordu sanki. Ama sen Nihan, her zaman kendi derdinden başka dertleri yüklenecek kadar genişti senin kalbin. Hayatı nasıl da çekip çevirmiştin hiç yakınmadan."
Önüne baktı Nihan. "Gerçekten öyle bir zaman vardı, değil mi? O sıcak evin içinde soğuk rüzgarların estiği, çiçekli basma perdelerin kirli yağlı bir suratla sallanıp durduğu, gece yarıları hain baykuşların ötüşünü, sarındıkları ince yorganın altından dinledikleri ve ani fren sesleriyle sıçrayarak uyandıkları bir zamandı. Özlem'in yüzüne çöken hüznü ve her görüşte Canan'ın yüzünü biraz daha solgun, küçücük bedenini biraz daha ufalmış bulmayı kabullendiği bir zamandı. Kabullenip de kabullenmemiş gibi yaptığı, zamanın ruhunu hafifletmeye çalışmaktan vazgeçmediği bir zamandı. Bir gece hafifçe vurulan kapıyı açtığında Aycan'ı bulmuştu karşısında. Donmuş gibi görünen yüzü, darmadağın sarı saçları ve kocaman bir boşluğa benzeyen mavi gözleriyle kapıyı çalan kendisi değilmiş gibi yerinden sıçramıştı. Usulca kolundan tutup içeriye aldı onu. Ne olduğunu sormadı. Başını göğsüne saklayıp saçlarını okşadı yavaşça. Bir süre sonra "bitti" diye hıçkırdı Aycan. "Bitti. Beni terk etti. Beni sevip sevmediğine emin değilmiş." "Emin değilmiş.
Onunla birlikte ağladı Nihan. Terk eden bir sevgili olsaydı yalnızca ağlamayabilirdi. Ama o mavi gözlü çocuğun inancı, düşünmeden uzattığı avcundaki hayatıydı terk edilen. Annesinin sinmiş bir sokak kedisi gibi gölgelere saklanarak yaşadığı hayatın, onu da yakalamasından korkmuştu hep. Bu kederi silkinip atabileceğine inanmıştı bir zamandır. Ve şimdi...
9. ayrımın sonu. Sayfa 128.